Ayrım 9, Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü, Saygı Öztürk, Sayfa 93. TPAO petrol ararken sıcak su buldu, Menzil'e hediye etti. Menzile yaklaşırken karşıda son derece modern yapılar gördük. Bunlar menzilcilerin yaptırdığı devre mülklerdi. Daha inşaat halindeyken satışları yapılmıştı. Şeyhin evine uzaklığına göre devre mülkün fiyatı da değişiyordu. Dağ başında bu kadar modern evler yapılması tabii ki dikkat çekiciydi. Tamamlanacak olanlarla birlikte devre mülk sayısı 1020'ye ulaşacak. Yapımı tamamlananların tamamı dolu. Kaplıca suyunun bulunmasının da ilginç bir öyküsü var, onu da anlatalım. Adıyaman Türkiye'nin önemli petrol bölgesidir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO bölgede petrol arıyordu. Yaklaşık 3000 metreye kadar inilmişti. Petrol yerine sıcak suya ulaşıldı. TPAO petrol olmadığını bilmesine rağmen sondajı sürdürdü. Bu konuda değişik söylentiler var ama kaplıca suyuna ulaşılması bölge için önemliydi. TPAO'nun uygulamasına göre bir yerde petrol aranıyor ve petrol bulunamıyorsa o kuyu kapatılırdı. Kaplıca suyu için öyle olmadı. Kuyu kapatılmadı. Hatta menzilciler hemen yakınında kendi imkanlarıyla ikinci bir sondaj yaptırdı. Orada da önemli sıcak su bulundu. Bundan sonrası ise tesisler yapmaktı. Bölge için önemli bir yatırım yapıldı ve kısa sürede devre mülkler tamamlandı. Devre mülklerin bulunduğu yerden yarım saatte bir menzile servis kaldırılıyor, evlerde de kaplıca suyu bulunuyor. Ayrıca erkek ve kadınlar için ayrı havuzlar var. Terör bölgesi olmayan köyde devletin maaşa bağladığı korucular. Menzil köyü terör bölgesinde bulunmuyor, teröristlerin geçiş için kullanmadığı bir yer. Ancak Adıyaman Valiliği Menzil köyü için 18 güvenlik korucusu, bir de korucu başı görevlendirmiş. Kalaşnikov silah verilen güvenlik korucuları yörede kuş uçurtmuyor demek de yerinde olur. Terör bölgesi olmayan yerde menzilcilere devlet korucu maaşı ödüyor. Yöreyi çok iyi bilen bir yurttaş bize şunları anlattı. Güvenlik koruculuğu 26 ilde var. Bunlar terörün olduğu, teröristlerin geçiş yolları üzerinde önlem alır. Ama menzil köyünde terör de yok. Teröristlerin geçiş yolu da değil. Buna rağmen köyde 19 güvenlik korucusu istihdam ediliyor. Bunların tamamı menzilcilerden oluşuyor. Şu anda yani Ekim 2019'da bir güvenlik korucusu 2160 lira maaş, 135 lira ek ödeme alıyor. Yani güvenlik korucuları hem menzilde iş yerlerinde çalışıyor hem de devletten maaş alıyor. Ben bir yurttaş olarak bunları doğru bulmuyorum. Menzil köyü korucuları köyde çevre güvenliği sağlıyor, yol denetimlerine çıkıyor. Yani bölgeye gelen kişileri durdurmak, kimlik kontrolleri yapmak gibi çalışmaları da bulunuyor. Üniformalı korucuların yanında bir de menzilcilerin kendilerinin oluşturduğu ayrı bir güvenlik sistemi var. Bunlar özellikle menzile yeni gelenleri gölge gibi izliyor. Dikkat çekmemek için bakıyorsunuz, başka birisinin takibine takılıyorsunuz. Menzilin adı köy olarak geçiyor ama burası tam anlamıyla modern bir ilçe görünümünde. Birbirinden lüks binalar, iş yerleri ve hemen çoğunun üzerinde hizmet yazısı var. İş yerlerinin çoğunda gelen gönüllüler çalıştırılıyor. Onlar burada kalmakla sevap kazandıklarına inanıyor. İş yerlerinin tamamı şeyh ailesine ait. Camiye doğru araçla girişimiz yasaktı. Aracımızı parka çektik. Aman bu ne park böyle? Menzile Adıyaman Kahta Özel İdare Müdürlüğü bütçesinden 972 bin lira harcanmış. Menzile devlet her konuda cömert davranmış. Hiçbir köyde olmayan burada var. 20 yataklı devlet hastanesi bulunuyor. Burada 6 uzman hekim var. Menzilci vakıflardan birinin başkanının oğlu da hastanede görev yapıyor. Çevre köylerden Kahta ve Adıyaman hastanelerine gidebilmek için önce Menzil Hastanesi'ne gelinmesi ve onların onayının alınması gerekiyor. Köylere gitmeden maaş alan menzilci meleler. Menzilde oturup devletten maaş almanın bir başka yolu daha var. Mele, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın imamlar ve dini konularda bilgili olduğu belirtilen kimseler için kullandıkları bir unvandır. Devlet Güneydoğu'da Mele adı verilen imamlar için 1000 kişilik kadro vermişti. Meleler seçim öncesi verilen böyle bir haktan yararlanmak için başvurmuştu. Menzil dergahı tarafından komşu köylere de hizmet götürülüyor. Örneğin 6 köye cami yaptırıldı. Buralara imam verilmesi aşamasında yine ilginç bir durum yaşandı. Köylerde görevlendirilen meleler aslında menzilci olarak bilinen, menzilde çalışan kişilerdi. Bunlar hem menzilde başka işlerde çalışıyor hem de atandıkları köylerde devletten maaş alıyor. Menzil şeyhi tarafından yaptırılan camiler için gelen ziyaretçilerin de katkılarının büyük olduğu biliniyor. Menzilde yetişip de köylere imam olarak atananların durumunu araştırdığımda da yine ilginç bilgiler ortaya çıktı. İmamlar atandıkları köyde değil, menzilde kalıyorlar. Sadece cuma günleri köye gidiyorlar. Güneydoğu'da kimsenin yaşamadığı bazı köyler var ama o köyün de imamı bulunuyor. Kimsenin yaşamadığı köylere atanan imamlar orada oturmamasına rağmen sanki o köyde oturuyor, orada görev yapıyormuş gibi maaş alıyor. Bu da bölgenin ayrı bir ilginçliğiydi. 23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenecek seçiminde Kürt kökenli seçmenin belirleyici olacağı biliniyor ve siyasi partiler de buna göre hazırlık yapıyordu. O günlerde şunları yazmıştım. AKP Güneydoğu'dan yüzlerce meleği İstanbul'a taşıdı. AKP lehine çalışan melelere belediye başkanları ve bazı aşiret önde gelenleri de eşlik ediyor. Güneydoğu'dan gelenlere kullanmaları için önemli ödenek aktarıldığı da konuşuluyor. CHP'de bölgede etkin 10 mele ve kanaat önderini İstanbul'a getirdi. Onlar da AKP'ye oy vermiş seçmenlere mağdur edildiğini belirttikleri Ekrem İmamoğlu'na oy vermeleri için çaba gösteriyorlar. Seçim döneminde CHP'nin taşıyacağı mele ve kanaat önderlerinin sayısı 44'e ulaşacak. Ama bu AKP'nin taşıdıklarının yanında devede kulak misali. Bölge insanı üzerinde haydi etkili olan melelerin menzil dergahından çıkmaları ve onların çevre köylerde görevlendirilmesi de anlamlıydı. Menzil kendilerine hizmet edenleri devlet eliyle de besliyordu. Köye girişten itibaren başlayan takip. Menzil köyünün hiçbir köyde olmayan başka özellikleri de var. Köyün her tarafında hatta bağında bahçesinde bile kamera sistemi kurulmuş. Bunların hangi noktalara kurulması gerektiği konusunda kendilerine yardımcı olan, yol gösteren güvenlik görevlileri oldu. Menzil köyüne girişten itibaren sıkı bir denetim altında tutulduğunuzu zaten hissediyorsunuz. Caminin bulunduğu bölgeye doğru ilerlerken iş yerlerinin çoğunun üzerinde hizmet yazılı olduğunu görüyorsunuz. Bunların tamamı menzil dergahına ait. Bunların başında da halife, seyda denilen ve büyük saygı gösterilen Seyda Saki Erol var. İlk kez geldiğimizi anlamışlardı. Bazen kimlik denetimi de yapılıyor ama benim kimliğimi kontrol etmediler. Burasının adı köy ama köyle hiç ilgisi yok. Sanıyorum Adıyaman ve ilçelerinin en moderni, köy nüfusu 2000 civarında. Daha ilginci bu köyde yaşayanlar Türkiye'nin 55 ilinden gelip yerleşmiş. Açıkçası başka yerlerden gelip şeyhin iznini aldıktan sonra bu köye yerleşenler için menzile çok büyük bir bağlılık gerekiyor. Binalara hizmet yazılı iş yerlerine bakarak ilerlerken Şeyh Abdülhakim ve oğlu Şeyh Raşit Erol için yaptırılan son derece görkemli binanın içinde yer alan kabirlerini görüyorum. Çevresinde dua edenler var, bahçede de mezarlık var. Buraya menzile önemli hizmetleri bulunanlar defnedilmiş. Bakıyorum bazısının üzerinde hizmetçi, bazısında da sofi yazılı. Bu durum hizmet için buraya gelenleri menzile daha bağlı hale getiriyor. Oradan çıkarken gözüme kestirdiğim bir gencin yanına yaklaştım. Aramızda şu konuşma geçti. Merhaba kardeş, nereden geldin?
Kayseri'den, bugün ikinci günüm.
Hayırdır, ne yapacaksın burada?
Hizmete geldim, ne isterlerse onu yaparım. Fayansçıyım ben.
Ne kadar kalacaksın?
Ne kadar kalmamı isterlerse o kadar kalırım.
Ben de Yozgat Sarıkayalı olduğumu hemşeri sayılacağımızı söyledim. Yürürken sigarasını yaktı. Burada en çok ilgimi çeken durumlardan birinin de çoğunun camiye girmeden önce ya da camiden çıktıktan sonra sigara içmeleriydi. Burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kılıç dikkat çekmeden meydanın fotoğraflarını telefonuyla çekmeye çalışıyor. Lüks binalara bakıp vay be diyoruz. Menzile gitmeden önce Adıyamanlı bir siyasetçi, tanınmamak için birkaç gün tıraş olma, başına takke tak demişti. Eğer not alacaksan onların yanında alma, bir kenara geç dikkat çekmeden notlarını yaz, hemen cebine koy diye de eklemişti. Ben sakal da bırakmadım, başıma takke de almadım. Caminin alt katında abdest alma yerleri var, burada da tuvaletlerde pisi var yok. Camiye gittiğimde ön sıraya hem de imamın tam arkasına gelecek şekilde geçtim. Amacım namazı kıldıracak olan Seyda Saki'yi yakından görmek. Tövbe almak için atıldığını bildiğim ipi tutmaktı. Dahası fırsatını bulursam da telefonla fotoğraf çekmek, Seyda'nın sözlerini not almaktı. Şöyle bir arkama baktım, yüzlerce mensubunun bulunduğu yerde bu kadar öne geçmemi de yadırgadım. 5-6 saf geriye geldim. Önümdekilere baktım, herhalde takke takmadan gelenlerin sayısı onu geçmezdi. Bu arada mihrapta önemli bir çalışma vardı. Seyda'nın namaz kıldıracağı yere yine özel bir örtü serilmiş olacak ki cami görevlileri gelip o örtüyü düzeltiyor, biraz sonra aynı işlemi başka bir görevli yapıyordu. Sürekli ayakta duran, gözleri cemaatin üzerinde olanlar da vardı. Bunların yakalarında üzerinde üç minareli sembol olan kokartlar takılıydı. Kimisi sakallı, kimisi sakalsızdı. Bulundukları yerde devamlı dönüyor, cemaati kontrol ediyorlardı. Bu arada camide misvakını çıkarıp dişlerini temizlemeye çalışan da, başını eğip baş parmaklarını burnuna değdirip bekleyen de vardı. Seyda korumalarıyla camiye girerken ben başka bir şey planlıyordum. Ezan okunuyordu. Caminin içinde yüzlerini tülbentle kapatmış bazı kişiler dikkatimi çekti. Hepsi de erkekti. Allah sözcüğünü en az 5000 kere gözleri kapalı olarak zikretmek için yüzlerini tülbentle kapatmışlardı. Böyle bir uygulamayı da ilk kez menzilde gördüm. Gözler kapalıyken hep ölüm düşünülüyor, caminin dış kapısına kadar uzanan ölüm sözlerini duyduğunuzda irkiliyorsunuz. Seyda Saki Erol gelmeden ona ve arkasından gelecek molla ve korumalara rahat geçmeleri için yaklaşık 3 metre genişliğinde geçiş yolu bırakılmıştı. Mihrabın önünde belli bir genişlikteki alan da boşaltılmıştı. Orada mollalar ve şeyhle birlikte gelenler namaza duracaktı. En önde duran güvenlik görevlisi şu anonsu yaptı. Seyda'mız camiye girmek üzeredir. Kimse yerinden kalkmayacak, fotoğraf çekmeyecek, sesli ve görüntülü kayıt yapmayacaktır. Bu uyarıya önemli uyulmalıdır. Şimdi yönünüzü geçiş yoluna çevirin ve sessizce izleyin. Feyzettin Erol'un şeyhliğini yaptığı Sivrihisar Buhara köyündeki uygulama ile menzildeki durum arasında bazı farklar ortaya çıkıyordu. Buhara'da şeyh geleceği zaman herkes ayağa kalkıp ellerini kavuşturuyordu. Menzilde ise ayağa kalkılmıyor ama yan dönüp şeyhin geçişi izlenebiliyor. Şeyh Saki siyah bir cübbe giymişti. Kendisi için açılan yoldan ağır ağır ilerlerken camide çıt çıkmıyordu. Bütün gözler ona çevrilmişti. O geçerken camide bulunanlar, korumalar daha dikkatliydi. Etrafını dikkatle izliyor, aralarında mikrofonla çok kısık bir sesle haberleşiyorlardı. Saflar dolduruldu, namaz başladı. Şeyhin bulunduğu yerde namaz kılmayan, sürekli etrafı gözetleyen korumalar vardı. Hep değişik yönlere bakıyor, bir hareketlilik ya da olumsuzluk olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Şeyh namazı çok yavaş kıldırıyor, duaları ağır ağır okuyordu. Dualar edildi, cemaat dağılmadan önce görevli tövbe almak isteyenler öne gelsin dedi. Ben de öne geçtim. Genelde ip atılırken tövbe almak isteyenlerin sayısı o an 11 kişi olduğu için ip atmak yerine farklı bir uygulama yapıldı. Kurdele şeklinde ipler sıraya sokulan bizlerin üzerinden geçirildi ve sağ elimizle bunu tutmamız, şeyhin söylediklerini tekrar etmemiz istendi. Tam tepemde korumalardan biri duruyordu. O an telefonla fotoğraf çekmenin zorluğunu anladım. Çünkü diğer korumalar da tövbe alınan yerdeydi. Şeyh Saki'nin sözlerine tuttuğumuz ipi bırakmadan tekrar diyor, alışık olmamama rağmen sol elimle de şunları yazıyordum. Ya Rabbim, bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım.
Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Seyda Abdülbaki kendime şeyh kabul ettim.
Telefonum fotoğraf çekmeye hazırdı. Bir el sırtıma dokundu sert bir biçimde. Sen ne yazıyorsun öyle? Ver o kağıdı bana dedi. Tövbeyi yazarken cami koruma görevlisi beni yakalamıştı. Sessizce unutmayayım diye tövbeyi yazıyorum karşılığını verdim. Bize tövbe adabının verileceğini yazmamamı söyledi. Biz tövbeden çıkarken cemaat caminin içinde halka olmaya başlamıştı. Dizleri birbirlerine değiyordu. Camide hatmeye durulacaktı. Genelde ikindi namazı ya da yatsı namazı sonrası yapılan zikir ve ardından okunan dualara hatme deniyor. Buna ilk kez tövbeye katılmış olanlar alınmıyordu. O yüzden bizi caminin dışına çıkardılar. Az önce tepemde duran görevli eline tövbe adabı başlıklı bir kağıdı almış, ertesi gün hatmeye gidebilmemiz için neler yapacağımızı anlatıyordu. Koruma omzumdan tutup hadi çek çek dedi. Bize dağıttığı broşürde hepsi yazılıydı ama yine de bunları anlattı. Gereklerini yerine getirmemiz gerektiğinden ancak ertesi gün hatmeye katılabileceğimiz söylendi. Camide o an başlamak üzere olan hatme için cemaat yerini almıştı. Caminin giriş kapısında oturan görevli içeriye kimseyi almıyordu. Bunu bile bile yanına gittim, içeriye girmek istediğimi söyledim. İçeriye girebilmek için bir gün önce tövbe alınması ve onun gereklerinin yerine getirilmesi gerekiyordu. Meraktan yarını bekleyemeyecektim. Kapının önünde başlarında takke olan onlarca çocuk vardı. Çocuklar içeriye alınmadığı için onlar da kendi aralarında oynuyordu. Bir genç yere uzanmıştı. Belli ki derin bir uykudaydı. Belki de uyuşturucu kullandığı için kendinden geçmişti. Çocukların arasında hiç kız yoktu. Kızların erkeklerin bulunduğu bölüme gelmeleri yasaktı. Caminin giriş kapısını tutan ve dışarıdan kimsenin girmesine izin vermeyen gencin yanına geldim. Aramızda şu konuşma geçti. Hatmeye katılacağım, açar mısın kapıyı?
Tövbe aldın mı? Bugün tövbe alan hatmeye yarın katılabilir.
Ben dün aldım, şimdi gireyim. Genç tepeden tırnağa beni süzdü, içeriye alıp almamakta tereddüt etti ve sonunda kapıyı açtı. Biraz da gözden uzak durmak, içeride olanları daha rahat gözleyebilmek için bir sütunun dibine oturdum. İçeride Allah diye bağıranlar da, ölüm diyenler de vardı. Yani kendilerinden geçiyorlardı. Bu duruma cezbe deniyordu. Hatme kalbin titremesi anlamına da geliyordu. Oturalı bir dakika bile olmamıştı ki birisi omzumdan tutup sen dışarıya, hatmeye katılamazsın, sen daha yeni tövbe aldın dedi. Ben daha önce de aldım desem de inanmadı, çabuk çabuk dedi. Kalktım, girdiğim kapıdan çıkarken az önce beni içeriye alan genç, ben zaten seni içeriye almayacaktım, girdin de ne oldu bak çıkardılar, bizden kaçmaz derken ben karşılık vermeden uzaklaştım. Caminin dışına çıktım. Başta hizmet hediyelik mağazası vardı. Mağazada yüzükten küpeye, tesbihten misbaka kadar pek çok farklı hediyelik eşya satılıyordu. İş yerleri namaz nedeniyle kapalıydı. Orada başında takki olan bir genç sigara içiyordu. Kahramanmaraşlı genç uluslararası ilişkiler bölümünde okuyordu. Kaymakam ya da dışişleri mensubu olmayı amaçlıyordu. Kendisine eski milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'u tanıyıp tanımadığını sordum. İsmen bildiğini ancak şahsen tanımadığını söyledi. Ben de sohbet olsun diye sormuştum zaten. Üç arkadaş birlikte gelmişlerdi. Hep duyuyordum, merak ettiğim için geldim. Değişik bir yermiş, hoşuma gitti. Belki ileride yine gelirim dedi.
Altı kişi aynı tencereye kaşık sallıyor, bulgur çorbası içiyor.
Hatme bitmiş, insanlar camiden çıkmaya başlamıştı. Birisi beni yabancı görmüş olacak ki, çorba içtin mi hemşerim dedi. Aslında bu tabloyu görmek istiyordum. Caminin alt katında çorba içilen bölüm vardı. Çorba içmek için sıraya giriliyor. Tam buğday unundan yapılmış üç küçük ekmek ile çorbayı içmek için kaşık alınıyordu. Çocuklara ise bir ekmek verileceği yazıyordu. Kaşığı alan küçük mermer sehpanın ortasına konulan tencerenin etrafında bulunan mermer oturaklara oturuyor ve aynı tencereden çorba içiyordu. Hatme başlamadan Sefa'yı da camiden çıkarmışlardı. Onunla ancak çorba verilen yerde buluşmuştuk. Sefa nereden duymuşsa çorba çeşmesi olduğunu, çorbanın hiç bitmediğini öğrenmiş, çorbanın tencereyle masaya konulduğunu ve 6 kişinin aynı anda birlikte çorba içtiğini görünce şaşırmıştı. Gizlice fotoğraflar çektim. Artık olanlar olmuştu. Esas bundan sonrası önemliydi. Çekine çekine Seyda Sadi'nin telefon numarasını aradım. Yol boyunca hep nerede olduğumuzu, bir sıkıntımız olup olmadığını sormuştu. Ama doğrudan Seyda Saki'ye gitmeden önce menzili ve orada olanları tanımaya çalışmıştım. Şeyh telefonu açtı. "Geldiniz mi Saygı Bey?" dedi. Geldiğimi söyleyince nerede olduğumu sordu. Caminin önüne çıktığımı, hediyelik eşya mağazasının önünde bulunduğumu bildirdim. Hemen beni aldıracağını söyledi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 105.